Şah ve Sultan İskender Pala 21. ayrım. Süvariler arasına katılmayışım için ikinci sebep de kadın kıskançlığının tehlikesiydi. Sonuçta bulunduğum yerden ayrılamadım. Herkesin savaş hazırlığı yaptığı gecede ben hanımlara hizmette kusur etmemekle vazifemi yaptığıma inandım. Taçlı'nın istirahate çekildiği sırada Aka Hasan aklıma düştü. Yüreğimde bir ateş vardı ve yarın kimleri kaybetmiş olacağım konusunda ateşin kaynağını bir türlü bulamıyordum. Babaydar'dan ayrıldığım günde böyle hissetmiştim. O gece bana verdiği kalem aklıma geldi, ruhu için bir fatiha yazmak ve toprağa gömmek geldi içimden. Çıkınımı açtım ama heyhat. Kalemim çatlamış, iki şak olmuştu, ağladım. Ağladım ve Babaydar'ın ruhuna dualar ettim. Kalemim kırıldığına göre ölmüş olmalıydı. Çünkü ölmeseydi mutlaka bu cenge gelirdi. Onu yitirdiğimi ilk o vakit kabullendim ve düşündüm ki sultandan olsun, şahtan olsun, yarın bu meydanda pek çok kardeşin Babaydar'ı yitirilmiş olacaktı. Ganimet hırsıyla birbirine saldıracak bu insanları düşündükçe içim bunalıyordu. Ve Aka Hasan bu tür zamanlarda içimi dökebileceğim tek kişiydi. Belki onunla konuşmak iyi gelirdi. Üstelik cenkten evvel başka helalleşme fırsatımız da olmayabilirdi. Yanına vardığımda onu toprağa eşelerken buldum. Derin düşünceler içindeydi. "Kambercan," dedi, "karıncalar yuvalarını terk ediyor, biliyor musun?" "Neden Aka Hasan?" "Yarın olacakları görmemek için, yarın atların ayakları altında ezilmemek için, yarın hala bir karınca olabilmek için." "Ya ama biz karıncalarla savaşmaya gelmedik değil mi?" "Öyle mi zannediyorsun? Hayır, biz karıncalarla, şu gece yarısında öten bülbüllerle, rüzgarla, güneşle savaşmaya geldik. Yarın ne kadar insan öleceğini biliyor musun Kamber?" "Nereden bilebilirim Aka Hasan?" "Peki yarın iki taraftan da öleceklerin Türk olacağını biliyor musun?" "Kim bilebilir Aka Hasan? Peki yarın kimin galip geleceğini biliyor musun?" "Allah bilir Aka Hasan." "Allah bilir de Kambercan, bir de şu kişneyip duran atlar bilir. Bir tanesinin dili olsa da söylese, şah mı kazanacak, sultan mı? Atlar nasıl bilir ki Aka Hasan?" "Her at en son koşusunu ne zaman yapacağını bilir ve ona göre bir gece önceden hazırlık yapar da ondan Kambercan." "O halde savaşı şah kazanır." "Neden Kambercan?" "Çünkü bizim ordumuzda atlar ve süvariler çok. Sultanın askerleri hep piyade." "İyi ama onların topları var. Bunu da hesaba katmalı." "Toplar ve tüfeklerin her biri ancak saatte bir mermi atabiliyor. Sultanın askerleri bir saatte toplarının soğumasını beklerken, süvarilerimizin elindeki kılıçlar her dakika kellelerini gövdelerinden ayırmaya yetmez mi Aka Hasan?" "Denildiğine göre sultan topları ıslah ettirmiş. Artık namluların soğuması için bir saat beklemezlermiş. Üstelik namluları her yöne dönebilecek şekilde hareketli kaidelere tabi etmişler. Eğer bir top yarım saatte bir gülle atsa bile ordumuza ölüm yağdırabilir." "Unutuyorsun Aka Hasan. Atına binmiş bir kızılbaş Türkmen tek başına bir ordu demektir." "Doğru dersin Kambercan. Lakin sultanın ordusunda da Türk ve Türkmen var. Yarın şu sahrada dökülecek kanın rengi de akışı da birbirinden farklı olmayacak. Yarın burada bir bedenin, bir bünyenin kendisiyle savaşı çıkacak. Sağ kol ile sol kolun, bir ayak ile ötekinin birbirine acımasızca saldırdığı görülecek. Şah olmuş yahut sultan, sıfatların ne önemi var? Önemli olan isimdir. Hasan mı, Hüseyin mi? Selim mi, İsmail mi? Yine de bir fark var. Selimler kaç aylardır yorgun uyuyorlar. Dağlar ovalar boyunca içten içe kavga ederek sultana karşı çıkarak yorgun uyuyorlar. Şahın dediğine göre aralarındaki ruh kaybı olmuş. İnsicam ve samimiyet bozulmuş. Şah onları aylardır oyalayıp dağlarda ovalarda gezdirerek zaten çökertmiş durumda. Yorgunluktan yararlanarak can alınmaz Kambercan. Şah kullarına bir bak Aka Hasan. Savaşmaya kılıç bulamayan dervişler sürüsü değil artık onlar. Doğu'nun savaşmak için her zenginliğine sahip bir ordu. Üstelik bizim şahımız var. Bugüne kadar hiç yenilmemiş olan şahımız. Dervişlerinin, taliplerinin ve nökerlerinin kaderlerini elinde bulunduran, kararları kader olan şahımız. Sözün burasında ikimiz de sustuk. Gerçekten şah tanrısal kararların sahibi miydi? Düşünmeye başladım. O sırada Aka Hasan'ın da aynı şeyleri düşündüğünü tahmin ediyordum. Yarın bunu anlayacağımız gün olacak diye geçirdim içimden. Aramızda derin bir sessizlik oldu. Yarın burada kardeş kardeşi vururken bu vuruşma gerçekten merdane olabilecek miydi? İşte zihnimi kezzap gibi yakan düşünce bu idi. Güneş gecenin karanlık örtüsünü kaldırdığında kılıç pusat vuruşacak olanların ne kadarı kardeşti. O sırada bir gariplik daha dikkatimi çekti. Yarın Şah ile Sultan'ın askerleri şu sahrada İslam'ın geleceğini belirlemek için vuruşacaklardı. Peki o halde Şah'ın ordusunda Kafkas kavimlerinden prensler ile onlarla aynı dini taşıyan Hristiyan birliklerin ne işi vardı? Keza Sultan'ın ordusunda Rumeli beyleri ile onların kumanda ettikleri küffar birlikleri yarın neyin uğruna savaşacaklar ve öleceklerdi? Ganimet veyahı bu kadar önemli miydi? Çocuklarına, sevdiklerine veya karılarına ekmek götürebilmek için mutlaka birbirlerini boğazlamak zorunda mıydılar? Ben o düşüncelere dalıp gitmişken Aka Hasan usulca başını dizime koydu. O sırada içimde büyük bir şadlık duydum. Sevgi bir dostluğun adı olmalıydı. Babaydar belki de bunu aramamı söylemişti bana. Çıkarsız, umutsuz, kaygısız bir dostluğun adı. Yar olmak ve bar olmamanın adı. Aka Hasan'ı ben hiçbir beklenti olmaksızın seviyordum ve onun dostluğu içimi ısıtıyordu. Taçlı'nın sevgisi ekmek gibiydi, beni doyuruyor, besliyordu. Ama Aka Hasan'ın sevgisi ilaç gibiydi. Her ihtiyaç duyduğumda beni iyileştiriyordu. Ben de onu seviyordum ama galiba benim sevgim ona külfetten başka bir şey getirmiyordu. İşte bu yüzden başını dizime koyunca külfetin nimete dönüştüğünü hissettim ve sevindim. O anda karar verdim. Babaydar'ın sözünü ettiği hakikat işte şu anda dizimde huzur buluyordu. Yıldız kesemi yokladım. Ellerim yıldızlarıma dokunurken başım gayri ihtiyari göklere çevrildi. Hayret! Yıldızlar yere daha da yaklaşmış gibiydi. Babaydar ile çardakta uyuduğumuz o geceyi hatırladım. Uzunca bir süre dimağımda lezzet duydum. O eski günleri, çocukluğumun en heyecanlı gecesini yeniden yaşadım. Tam ben çocukluk hatıralarıma dalıp gitmişken kulağıma bir name çarptı. Bu dağlardan esen rüzgarın Osmanlı ordusundan alıp getirdiği hüzünlü bir bağlama sesiydi. Sanki bütün o uğultular, gecenin iç kemiren kötü ruhları, uzaklardan gelen çakal ulumaları, cırcır böceklerinin ve uzak kurbağaların kulak tırmalayan sesleri o anda donmuş ve karanlıkların içinden yalnızca bir ses, herkesin ruhuna aynı şekilde akseden ve her yana bir damla sıcak gözyaşını aynı gizlilikte düşüren bir tek ses, her şeye hakim olmuştu. Çaldıran Ovası'nda veya dağların yamacında, zırhı ve teçhizatıyla yatıp göğsünü kılıcına yaslayarak uykuya varmaya çalışan, ama hakikatte kapanmış gözlerle şafağı bekleyen herkesin bu sesi duyduğunu hissettim. Hem Şah'ın hem de Sultan'ın ordusundaki herkesin. Aynı inancı, aynı ruhu, aynı gönlü taşıyan herkesin. Duyduğum bu ses, herkesin duyduğu bu huzin ses, tepelerden gelip ovaya yayılıyordu. Ama ovadan tepelere çarpan yankısının da o yakada aynı şekilde duyulduğundan emindim. Osmanlı ordusundan geliyordu ama Kızılbaş ordusunda yankılanıp anlamı bir kat daha ağırlaşarak geri dönüyordu. Söyleyen bir yeniçeriydi ama bütün nökerlerin ruhunu yakıyordu. Söyleyen nöker olsaydı şüphesiz bütün yeniçerilerin de ruhları aynı biçimde yanardı. Kim bilir hangi boydan, hangi soydan, hangi huydan olan bir cengaverdi. Sesine yarın aynı türküyü bir daha okuyamayacakmışçasına bir hüzün ve keder katmış, bağlamasının tellerine son bir dokunuşun ihtişamını sindirmiş, gecenin örtüsünü yırtmış, yürekler parçalıyordu. Bu dünyanın ötesini gördüm diyen yalan söyler, baştan uca sefasını sürdüm diyen yalan söyler. Yarın aşk ile meydane, başlar düşer dane dane, kardeş kardeşi merdane, vurdum diyen yalan söyler. 20. Sultan ve Şah. Mahımı gördüm bugün, yüzden nikab almış gider. Pertevi nurundan anun afitap almış gider. Bugün dolunayımı gördüm, yüzünden örtüsünü açmış gidiyor. Öyle ki güneş onun yüzünün ışığından ışık almış gidiyor. Hitayi. Bu bab Çaldıran Sahrası'nda mağlubun hissiyatı beyanındadır. 23 Ağustos 1514 Çaldıran Sahrası. Kamber yine soyladı, görelim ne soyladı. İhtiyat birliğinin bütün kadın ve çocukları kendilerini kaybetmişlerdi. Bir günde 40 bine yakın insan ölmüş, kollar, bacaklar, gövdeler, başlar Çaldıran Sahrası'nda birbirine karışmıştı. Kadınların neredeyse hemen hepsi toprağın üzerine çökmüş, başlarını ellerinin arasına almış, gözlerini ufuklara dikmiş, iki yana sallanarak içlerini çeke çeke ağlıyor ve bir yandan da Şah'ın yeni yazdığı nefeslerinden birinin birkaç kelimesini değiştirerek ahenkle okuyorlardı. Kıble-i alem efendim, nazlı canan ayrılır. Uçtu ruhum, gitti aklım, gövdeden can ayrılır. Ayrılır ol sevgili, Şah'ım gider koymuş beni. Şimdi canımdan benim ol Şah-ı devran ayrılır. Bu kadınları pejmürde bir sokak divanesi gibi yegan yegan uğunduran, saçlarını yolarcasına kendilerini salıvermelerine yol açan, bağırlarını döverek yas tutmalarına sebep olan şeyin ne olduğunu elbette biliyordum. Güneşin son ışıklarına doğru kanatlanıp giden atlılardı bunun sebebi. Üstelik taçlı da ağlıyordu. Ama onun atlılar gitti diye mi, kendisi burada kaldı diye mi ağladığını ilk anda kestiremedim. Belki de bu yaşlar atlıların gitmesiyle Safavi devletine zeval geleceğinden korktuğu içindi. Hiçbir şey demedim. Kadınlara da seslenmedim. Hepsinin ağlamasına fırsat tanıdım. İçlerindeki bütün hıçkırıklar dışarıya çıkasıya, korku yahut nefret, ayrılık veya hüzün, gönüllerini yakan her neyse ondan kurtulasıya kadar kimseyi onlara yaklaştırmadan bekledim. Sonra zırhımı kuşandım, kılıcımı elime aldım. Düşman askerlerinin üstümüze gelerek gittikçe daralttıkları çemberi savunmak üzere hazırlandım. Bu savaşın mağlubu olduğumuzu ilk o anda fark ettim. İlk o anda yenilginin acısı yüreğime işledi. Taze hançer yaralarının soğuduğu vakit acısını hisseden bedenler gibi güçsüzleştim, tutuldum, titredim. Bu savaşın mağlubu olduğumuza göre başımıza gelecekler henüz bitmemiş sayılırdı. Hatta ihtiyat birliği için olacakların yeni başladığı bile söylenebilirdi. Kılıcın kabzasını avucumun içinde son öfkemle sıktım ve ayağa fırlayıp tıpkı Selil gibi Taçlı'dan hemen sonra can veren son kişi olmak üzere düşman çemberinin en dar halkasını beklemeye başladım. Taçlı'yı her şeyimle savunacak ve kılıcımın son darbesini onun narin boynuna indirecektim. Onu bu Yezitlerin ellerine bırakamam. Hayır, asla bırakamam. Her taraf kan, kılıç şakırtıları ve ok vızıltıları hemen yanı başımızda artık. Zihnim ve gözlerim ufukta uzaklaşmakta olan atlılara takılmış durumda. Nihayet gölgeleri toz bulutları arasında dağları aşıp gözden kayboldukları vakit, Şah'ın kurtulabildiğinden emin oldum. Buna Taçlı'nın da sevindiğini sanıyorum. Şah ölmemeliydi. Savaş meydanının imrendiren kahramanı ölmemeliydi. Çünkü o vurdukça askerleri de vuruyor, o atını mahmuzladıkça süvariler de ileri atılıyordu. Karşısına çıkan dağ gibi yeniçerileri yalnızca birer kılıç darbesiyle yere seriyor, kimisinin kolu, kimisinin kellesi bir yana uçuyordu. Tam 7 defa sultanın bulunduğu tepeye kadar ulaşıp geri döndüğünü gözlerimle gördüm. Oklar çevresine çarpıp geri dönerken gel aşağı diye meydan okuyordu ona, gel aşağı. Hatta bir seferinde sultanın ardına mevzilendiği arabaları ve topları, birbirine bağlayan zinciri kılıcıyla kopardığı da oldu. Lakin Osmanlı solaklarının etten duvara dönmüş bedenlerini aşamadı. Ona baktıkça kadınlar kısmından Allah Allah Sultan Şah veya Yolda Yoldaş Baş Kızılbaş nidaları savaş sahrasına yayılıyor, kılıcı her biri iki, her ikiyi dört yaparak parıldıyor. Bunu gören kızılbaş süvarileri savaş ortasında yeniden can bulup tekrar saldırıyorlardı. Ne var ki Osmanlı süvarileri de sarp dağlar gibiydi. Onların da her biri ölüyor ve sanki yeniden diriliyordu. Burada artık cevher çeliğe çarpıyor, kaplan ile kurt boğuşuyordu. Şah yorulmak nedir bilmeden Çaldıran Ovası'nın her yerinde görünüyor. Kamertay'ın nal izleri tozdan çamura, kayadan suya her yanı desenliyordu. Şimdi olan olmuş, vakit tamamlanmış gibiydi. İskender şanını taşıyan yüceler yücesi imam, kıbleye alem şah hazretleri savaş meydanından gidiyordu. Kulağından, kolundan ve bacağından yaralı olarak gidiyordu. Yaralı olması önemli değil, can kurtulsun yeterdi. Yaralar iyileşir, kol yeniden güç bulurdu. Ama ruh bedenden ayrılırsa kızılbaşlar başsız kalır, bedenleri toprağa düşerdi. Bütün kadınlar ve çocuklar onun gidişine bu yüzden seviniyor ama ondan ayrılmış olmanın acısıyla da ağlıyordu. Ağızdan ağza öğrendiğimiz doğruysa Hassa muhafızlarından kendisine benzeyen bir sipahi, Aka Mirza, savaşın en şiddetli anında Malkoçoğlu Tur Ali ile Akıncıları Şah'ın çevresini sarmış durumdayken onun mücevher kakmalı serpuşunu yerden alıp başına takarak "Şah Menem, yenilmez Şah Menem, kim benimle cenk etmek ister? Kimin yenilmezi yenmeye cesareti vardır?" gibi tahrik sözleriyle ortalığı karıştırmasaymış, Şah Hazretleri kurtulamayacakmış. Kamertay böğründe bir mızrak yarası olduğu halde Aka Mirza'yı Şah gibi korumuş. Ona doğru sürülen atların önüne çıkıp uzun süre Yezidlerin ona ulaşmasını engellemiş. O sırada Şah'ın bulunduğu yerden bir boru çalınıp 300 kadar süvari yanına toplanmış. Meğer bunu Emir Zekeriya savaştan evvel planlayıp hazırlamış ve o 300 süvariyi özel olarak eğitip tembihlemişmiş. O 300 kızılbaş kahramanı olmasaymış, Şah Efendimiz asla kurtulamazmış. Taçlı ile birlikte Şah'ın savaş meydanından uzaklaştığından emin olduğumuzda aynı gerçeği birlikte fark ettik. Şah kurtulmuştu ama şimdi kendi canımız tehlikedeydi. Şah gitmişti ama bütün karargahı, tahtı, şahsi hazinesi, eşyası ve yakınları geride savaş meydanında kalmıştı. İhtiyat birliğindeki kadınlar, onunla gidenlerden birinin Gülizar Begüm olduğunu, yanında rüzgar gibi at sürmesinden anlamışlar. Taçlı bu haberi şüpheyle karşıladı ama yine de öfkesinden kılıcının kabzasına iki eliyle sarılıp meydana atılmaya kalkıştı. Bu bir intihardı ve neden yaptığını anlayamadım. Şah'ın gidişinden sonra yaşamayı fazlalık gördüğünden mi, yoksa düşmana "şu Şah yoksa ben varım" demek için mi? Kollarından tutup zorla sakinleştirdim. O sırada Şah'ın kurtulduğunu müjdeleyen ve bizi sükunete davet eden bir halife yanımıza geldi. Ondan öğrendik ki Şah yaralandıktan sonra yanındakilere emir verip Gülizar Begüm'ü ve Tahmasp'ı çağırtmış. Savaş meydanına giderken onların da kaçmasını kendisi sağlamış. Bu haber Taçlı'nın içindeki şüpheyi doğrulamasına ve durduğu yere yığılıp kalmasına yetmişti. Er meydanından giderken kendisinin değil de Gülizar Begüm'ün tercih edilmesi onurunu incitmişti zannederim. O sırada sevginin ne olduğunu yeniden sordum kendime ve güzelliğin, gözünün kendini görmeye kapalı olduğunu anladım. Sevilen bir sevenin aynasına sahip olmadığı zaman kendi güzelliğinin mükemmelliğini göremiyor ve bundan rahatsız oluyordu. Taçlı gibi bir güzellik için her daim bir seven gerekirdi. Güzellik eğer seveni yoksa beyhude telaş demekti. Güzellik bir yemek ise sevgi onun yeterli miktardaki tuzu sayılıyordu. Zannediyorum ki Taçlı, Gülizar Begüm'ü kıskandığı için değil ama kendi güzelliğinin kıymeti bilinmediği için gücenikti. Şah kendisine bunca tutkun iken Gülizar Begüm'ü tercih etmesinin sebebi yalnızca Tahmasp'ın annesi olmasına bağlanamazdı. En azından Taçlı böyle bir sebebe inanmak istemiyordu. Ama yine de onun sevgi ve güzellikte Gülizar Begüm'ü rakip kabul etmediğini anlamış oldum. Çünkü herkes biliyordu ki Şah için Gülizar Begüm devletin direği olan anneydi. 21. ayrımın sonu, sayfa 217, devamı 22. ayrımda.